Kurtla Kuzu. Polis müdürlüğünün kapısından çıkar çıkmaz bir an durakladı. 40-50 adım ötedeki ana caddeden geçen otomobillerin fenerleri ince ince yağan yağmuru aydınlatıyor, ıslak kaldırımlar üzerinde kayarak uzaklaşıyordu. Hiç durmadan çanlarını çalan tramvayların tellerden ve raylardan çıkardığı gıcırtılar, kapanan dükkanların kepenk gürültüsüne karışıyordu. Olduğu yerde dimdik duran Rifat'ın gözleriyle kulakları, 20 gündür alışkanlığını kaybettikleri bu tesirler karşısında vazifelerini yapmaktan ürküyorlardı. Belki daha uzun zaman böyle kalacaktı, fakat kulağının dibinde birdenbire patlayan müthiş bir gürültüyle silkindi. Bir polis, kapının önünde duran motosikletlerden birinin motorunu işletmişti. Rifat etrafına bakıp hala burada ve polis otomobilleriyle motosikletlerinin arasında olduğunu fark edince, sanki kendisini tekrar yakalayıp yukarıya o beyaz duvarlı ve tahta tavanlı mini mini hücreye götüreceklermiş gibi dehşetle titredi. Hızlı adımlarla uzaklaşarak caddeye çıktı. Yürümeyi bile unutmuşa benziyordu. Yakasını kaldırdığı paltosunun etekleri bacaklarına dolaşıyor, ayak bilekleri kaldırımlarda sağa sola bükülüveriyordu. Köşeye kadar gidip tramvay bekledi. Hemen odasına giderek biraz su ısıtmak, 3 haftadır sırtından çıkmayan ve ağır kokuları sokakta bile burnuna kadar yayılan çamaşırlarını, elbiselerini değiştirmek, tıraş olmak, ondan sonra sokağa fırlayarak dolaşmak, dizlerinin dermanı kesilmezse sabaha kadar dolaşmak istiyordu. Bu sırada 2 arabalı bir tramvay tam önüne gelip durdu. Kendi semtine gitmediği için buna binecek değildi. Yağmur damlalarının çizgi çizgi süzüldüğü buğulu camların arkasındaki hayal meyal insanlara gözlerini dikti. Fakat kafası o kadar bomboştu ki tramvayın kalktığını ve pencerelerin birbiri arkasına uzaklaştığını bile görmedi. Bunun için tam karşısında peyda oluveren birinin gözlerini kendine dikerek baktığını, körlerinkine benzeyen bir hisle fark edince adeta korkuyla "Ah!" diye bağırdı, bir adım geri çekildi. Sonra gözleri koskocaman açılarak "Nasıl?" dedi. "Sizi de bıraktılar mı?" Siyah bir mantonun içine büzülmüş ve başını yünlü bir atkıyla sarmış olarak hiç kımıldamadan karşısında duran genç kadın, gırtlağından zorlukla çıktığı hissini veren bir sesle "Evet," dedi. Fakat bu anda nedense birdenbire gözleri yaşardı ve başı önüne eğildi. Rifat gülmeye çalıştı. "Heyecanınızı anlıyorum ama bunun ifadesi ağlamak değil, gülmek olmalıydı. Size de çok fena muamele ettiler mi? Ne tarafa gideceksiniz?"
"Aksaray'a."
"Ben de o tarafa gidiyorum. İsterseniz yürüyelim. Konuşuruz."
"Acaba arkamıza adam koydular mı?"
"İsterlerse koysunlar. Artık mahsur yok. Bizi kendileri tanıştırdılar."
Yürümek için bir hareket yaptı. Fakat kadının hala kımıldamadığını, yalnız önüne eğilen başının sarsıldığını görünce yaklaştı. Bu sefer sahiden şaşırdı.
"Ne oluyorsunuz canım? 3-5 günlük bir macera sizi bu kadar mı sarstı?"
Genç kız, karşısındakinin bu sözlerinde kendini gösteren apaçık ihtar, hatta bir parçada küçümsemeyi isyanla karşıladı. Başını hızla geriye atınca atkısı arkasına kaydı. Kuru bir sesle, "Ne münasebet," dedi. "Bana yapılanlar ancak yapanları küçültür. Beni heyecanlandıran o değil. İçeride size karşı o fenalığı ettikten sonra çıkar çıkmaz sizinle karşılaşmak beni şaşırttı. Belki de mahsus böyle yaptılar. Bizi arka arkaya bıraktılar ki rastlaşalım. Şu anda bizi gözetlemedikleri ne malum?"
"Dedim ya, yürüyelim. Takip ediyorlarsa farkına varırız."
"Çekinecek ne var? Bizi içeride karşılaştıran ve birbirimize tanıtan onlar. İkimizi de aynı anda serbest bırakıyorlar. Evlerimizin aynı semtte olduğu da evraklarında kayıtlıdır. Şu halde beraber yürümemizde ne fevkaladelik var? İsterlerse çağırsınlar da bunun sebebini öğrenmek için de 3 gün, 5 gün tutsunlar."
Hadi gidelim.
Bu sefer genç kız onun yanına sokuldu, koluna girdi. Hadi yürüyelim, dedi. Birkaç adım gittikten sonra, o geceyi bütün hayatımda unutamayacağım. Nasıl oldu da o kadar zayıf bulundum? Rifat birdenbire ciddileşti. Olur, bazen olur. İnsan dedikleri mahlukun içinde neler kaynaştığını biliyor muyuz? Öyle anlar olur ki, en ummadığımız adam, en beklemediğimiz şeyleri yapabilir. Şimdi bu pişmanlığınız bile iyi bir şey. Yaptığınız şey için mazeret aramıyor, üzülüyorsunuz. Sonra o kadar mühim bir kusur yapmış da değilsiniz. Beni tanımadığınız halde tanıdığınızı söylettiler. Ne oldu? İki taraftan hiç olmazsa biri sağlam çıkarsa vaziyet o kadar tehlikeli olmayabilir. Sizi tanıdığımı bana da söyletmek istediler. 4 gün uğraştılar. Ben mukavemet ettim. Halbuki siz aynı mukavemeti gösterememişsiniz. Kendinizi öğrenmiş oldunuz. Dedim ya, kendi içimizde kendimize dair bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. Böyle vesilelerle meydana çıkıyor da öğreniyoruz. Bunların var olması utanılacak bir şey değildir. Var olduğunu öğrendikten sonra buna göre hareket etmemek yanlış, hatta korkunç olabilir. Bir müddet sustu. Yan gözle genç kıza bakıyordu. Atkısını tekrar başını örtmeyi unutan kızın sarı kıvırcık saçları ıslak ıslak parlıyordu. Rifat sözlerini dönüp dolaştırdığı halde bir türlü bağlayamıyor, nereye varmak istediğini kendisi de bilmiyordu. Bazı tatsız düşünceler kafasına hücum edince onları uzaklaştırmak için başka şeyler söylemeye çalışmıştı. Bayezid taraflarında camekânları soluk soluk parlayan bir dükkanın önünde kızı kolundan tuttu. ''Karnınız aç değil mi Sevim Hanım?'' dedi. ''Aç olması lazım. 3 gündür bir şey yemedim.'' ''Ben de. Şuraya girelim de birer çorba içelim.'' Bir eliyle kapıyı açarken ötekiyle cebini yokladı. Tevkif edildiği sırada aldıkları 5-10 lirayı çıkarken geri vermişlerdi. Masanın başında yan yana oturdular. Hiç konuşmadan çorbalarını içtiler ve başka bir şey yiyemeyeceklerini hemen tıkandıklarını anladılar. Delikanlı cebinden sigara paketini çıkarıp kıza uzattı. Fakat o başıyla içmem diye işaret etti ve kalkalım demek isteyen bir hareket yaptı. O zaman Rifat oturduğu iskemleyi biraz yana çekip yüzünü daha çok genç kıza döndü ve başka şeyler düşünüyormuş gibi dalgın gözlerle karşısındakine bakarken ''Acele etmeyin, benim de size söyleyeceklerim var.'' dedi. Dükkanda başka müşteri yoktu. Mal sahibi de kirli bir cam mekanın arkasındaki işkembe kazanının başında oturmuş, çenesini eline dayamış duruyor, bir çorbadan başka bir şey yemedikleri halde masada yan yana oturup lakırdıya dalan bu çifti unutmuş görünüyordu. İkide bir de rüzgarın savurup çamlara çarptığı yağmurun gürültüsü kadar hafif bir sesle Rifat konuşmaya başladı. O akşam beni 4 gündür beklettikleri ve geceleri çıplak masaların üstünde yatırdıkları bir kalem odasından alıp da sizinle yüzleştirmeye götürdükleri zaman işi anlamıştım. Sizi yumuşattıklarına kanaat getirmeseler, bu yüzleştirmeye lüzum görmezlerdi. İlk karşılaştığımız anda bu kanaatim kuvvetlendi. Koskoca masanın bir ucunda iskemlenin kenarına ilişmiş, adeta büzülmüştünüz. Masanın etrafında yüzlerinde yorgun fakat insafsız ve biraz da alaycı bir ifadeyle yer almış olan o 5-6 kişilik komisyon sizi bir hayli ürkütmüştü. Beni içeri aldıkları zaman arkanız kapıya dönüktü. Beni getiren polisle beraber yavaşça yanınıza kadar sokulduk. Sonra komisyon azasından biri birdenbire size dönerek, ''Arkanıza bakınız, bu beyi tanıyor musunuz?'' diye sordu. ''Yüzünüzü bana çevirdiğiniz zamanki halinizi unutamayacağım. Senelerce önce hayatımda ilk ve son defa olarak bazı arkadaşlarla ava gitmiştim. Tabii ne keklik ne tavşan.'' Hiçbir şey vuramadım. Akşam üzeri dönerken yolun ilerisinde çıplak bir taşın üzerinde bir sürü serçe gördüm. Bütün gün bir işe yaramayan çifteyi o tarafa çevirip ateş ettim. Kuşlar pır diye dağıldılar. Yalnız bir tanesi kanadından yaralanmış, yerde seke seke kaçmak istiyordu. Koşup onu avcuma aldım. O zaman bir kuşun kalbinin ne kadar hızlı çarptığını anladım. O fındık kadar et parçası avcumu patlatacak gibi vuruyordu. Gözlerinde şaşkın fakat müthiş bir korku vardı. Bu bakışlarını görünce hayvanı yere bıraktığım gibi kaçtım. İşte o akşam sizin bakışlarınız bana çoktan unuttuğum bu kuşun gözlerini hatırlattı. Kalbinizin de herhalde onun gibi vurduğunu düşündüm. Birdenbire içimden bir gülmek geldi. Evet, orada 4 gece uykusuzluktan, açlıktan sonra o korkunç odada, gecenin o saatinde, o düşman bildiğim adamlar arasında sizin şaşkın haliniz, dehşetten açılmış gözleriniz bana gülünç göründü. Hele gözlerinizi dimdik yüzüme dikerek, "Evet, tanıyorum," diye yalan söylediğiniz anda etrafınızdakilerden çok benden korkuyormuşsunuz gibi bir haliniz vardı ki, bu haliniz o anda size karşı merhamet değil, istihfaf duymama sebep oluyordu. İstihfaf, hafifseme, küçük görme. Belki siz de hatırlarsınız, yüzümü sizden çevirdim. Orada oturanlara gülümseyerek döndüm. Böyle bir hanım tarafından tanınmak benim için bir şereftir. Fakat ben kendilerini tanımıyorum ve bundan pek müteessirim dedim. Beni tekrar yukarı çıkardıkları zaman adeta bir zafer kazanmış gibiydim. Başka bir insanın zayıf olduğu yerde kendimizin kuvvetli kaldığımızı bilmek gurur verici bir şey. Şimdi bunları tekrar gözümün önünde canlandırınca içimden size değil kendime gülmek geliyor. Genç kız hayretle Rifat'ın yüzüne baktı. Bir şey söylemeyecekti. Delikanlı eliyle onu susturan bir hareket yaparak devam etti. Kendimi ne kadar kuvvetli hissediyordum bilseniz. 4 gün bir kalem odasında, gündüzleri bir iskemlede kımıldamadan oturmuş, geceleri çıplak bir masaya uzanmış fakat uyuyamamıştım. İçimdeki bütün sinirler seferber olmuş gibiydi. Karnım acıkmıyor, uykum gelmiyordu. Kafama sokulmak istenen düşünceleri, vaziyetimin ne olacağı endişelerini, beni dışarıdaki hayatıma bağlayan hatıraları, gözümün önünde canlanmak isteyen çehreleri insafsızca uzaklaştırıyor, sadece mantık ve iradeden ibaret kalmak istiyordum. Gündüzleri odayı dolduran memurların konuşmalarına kulak verdikçe nefsime itimadım büsbütün artıyordu. Hürriyetime, hatta hayatıma hükmedebilecek durumda olan bu insanların zavallılığı gururumu artırıyordu. O günlerde bunlara elbise, palto, şapka, ayakkabı veriliyordu. Bütün konuştukları bundan ibaretti. Birisi aldığı pabucun bir teki öbürüne uymadığından şikayet ediyor, öteki palto provası yapan terziye sövüyor, bir başkası kendisine verilen şapkayı satıp üstüne para ekleyerek daha iyisini alacağından bahsediyordu. Hepsi de hizmetinde bulundukları idare makinesinden, devletten, memleketin gidişatından şikayetçiydiler. Herhangi bir kasaba kahvesinde, bir kenar mahalle tramvayında, bir rakı meclisinde söylenen ve görünüşte üstün körü, dar, hatta yanlış oldukları halde sebepleri biraz kurcalanınca derin yaralara dayanan o tenkitler, o küfürler bu adamların da günlük mevzularıydı. Üstelik aleyhinde bulundukları sistemin kendilerini, bu dertleri ortaya dökmek ve bunlara bir çare bulmak için savaşanları ezmek işinde kullandığını bile fark etmiyorlardı. Bazen, mesela akşamları paydos zili polis müdürünün emriyle 2 saat geç çalındığı veya izinli gidecek birine ani bir vazife verildiği zaman, hiddetten kıpkırmızı olmuş suratlarıyla bana dönüp, "Beyim, bu heriflerin aleyhinde az bile yazıyorsunuz. Kendi keyiflerinden başka bir şey düşünmezler. Bunların iç yüzlerini asıl biz biliriz ama söyleyemeyiz ki, ekmek parasıyla bağlanmışız bir kere," diye dert yanıyorlar. Fakat biraz sonra masalardan birinin üzerinde bulduğum bir kağıt parçasına iş olsun diye bir şeyler karalayacak olsam, Yazı yazmanız yasaktır beyim diye hemen üstüme atılıyorlardı. Ben de bu zavallıları dinledikçe, hallerine baktıkça, uğrunda savaştığım hakikatlere daha çok inanıyor, ahmaklığın, geriliğin ve namussuzluğun bir gün nasıl olsa yenileceğine daha çok güveniyordum. Yalnız zayıf olmamak ve dövüşmekten yılmamak lazımdı. Kendimi daima avcumun içinde bulundurmak için, dediğim gibi, adeta dervişçe bir irade denemesi, bir çile tecrübesi yapıyordum. Bilirsiniz, böyle yerlerde beklemek, her an bir şey olması ihtimali içinde saatlerce, günlerce hiçbir şey olmadan beklemek, azapların en korkunçları arasındadır. Bir kapının önünde, bir hücrede neden olduğunu bilmeden beklemek. Kafanıza dolmak isteyen türlü ihtimallerle zaman zaman yüreğinizin çarpıntısı artarak beklemek. Ben kendimi buna bile alıştırmıştım. Beynimi beyaz bir kağıt gibi bomboş hale getirebiliyor, ruhsuz bir et yanını gibi hayret verici bir duygusuzluk, bir çeşit aptallık hali içinde zamanın geçtiğini anlamadan bekliyordum. Herhangi bir zayıf hissin pençesine düşmemek için tevkif edildiğim andan beri çocuğumun her zaman defterimin arasında taşıdığım resmini çıkarıp bakmaktan bile kaçınmıştım. İşte bunun için sizin o akşamki haliniz bende derin bir istihfaf duygusu yaratmıştı. A durun, üzülmeyin. Eğer ondan sonra olan bazı şeyler bana kendimi istihfaf etmeyi öğretmiş olmasaydı, bunları size söyleyemezdim. Kalbimizin 40 derece ateşe kaç gün dayanabileceğini, böbreğimizin günün birinde taş yapıp yapmayacağını nasıl bilemezsek, söylenmemesi gereken bir hakikati veya bize zorla söylettirilmek istenen bir yalanı söylememek için ne kadar tazyike tahammül edebileceğimizi de ölçemeyiz. Kimisinde bu mukavemet ölüme kadar devam eder. Kimisi ilk korkunun doğurduğu heyecanla yumuşayıverip cellatlarının elinde şekilsiz bir bal mumuna döner. Fakat bilebileceğimiz bir şey var ki, o da bu cellatların bize dost olamayacağıdır. Bunların hepsi fena, vicdansız insanlardır demek istemiyor. Ne gezer, onların arasında da ne müşfik aile babaları, ne vefalı arkadaşlar, ne hassas yürekli tabiat aşıkları vardır. Ama karşımızda düşman olarak vazife aldıkları andan itibaren, onlar iradelerinin dışında bir kuvvetin oyuncağıdırlar. Cemiyet içinde aldıkları mevki ve vazifenin onlara verdiği şahsiyet, tabiatın şekil verdiği asıl benliklerini o kadar gölgelemiş, seneler geçtikçe o kadar gerilere itmiş, boğmuştur ki, kendileri bile bu asil benliklerini aramaya kalksalar, herhalde içlerinde karanlık bir boşluk, bir kargaşalıktan başka bir şey bulamayacaklardır. Benimle uğraştıkları, hatta işkence ettikleri sırada, ben onlarda bu insan tarafı aramakla meşguldüm. Evet, onlar benim fena bir kimse olmadığıma inandıkları halde, muhakkak fena bir tarafımı, kendilerince fena sayılabilecek bir tarafımı bulmaya uğraşırlarken, ben onların insanlıktan uzaklaşmış, hayvanlıktan, vahşilikten bile daha ürkütücü bir hal almış olan hareketlerinde, yüzlerinde, sözlerinde, şu her şeyi iyi ve güzel bir ahenge götürmeye çalışan tabiatın bir eserini, bir izini arardım. Onlara hiçbir zaman kızamıyor, onlardan nefret etmiyor, sadece zavallılıklarına, daha doğrusu insanlığın bu kadar tiksinecek hale gelmesine acıyordum. Bunun içinde hiçbir tazyik, hiçbir işkence beni kendi gözümde küçültmüyordu. Zaten işkence nedir? İrademiz ve kafamız bizi küçültecek bir iş yapmadıkça, işkence sadece bir fizyoloji meselesidir. Etlerimiz, sinirlerimiz dayanabildikleri kadar dayanırlar. Sonra tabiat ne emrederse o olur. Ama ruhumuzu kamçılattırmamak elimizdedir. Halbuki ben ruhumun üzerine bir tokat yedim ve bunda kabahatliyim. İşte sizi bu akşam bunun için burada alıkoydum. Söylemeden edemeyeceğim. Karımla çocuğum çıktığımdan habersiz evde bekliyorlar. Fakat daha önce içimdeki bu zehirleri boşaltmam lazım. Yoksa onların, hiç kimsenin yüzüne bakamam. Siz içerideyken zayıf bulunduğumuz bir anı bana hatırlatmasaydınız, ben bunu kimseye anlatamayacak, belki ömrümün sonuna kadar kendi kendimden utanarak dolaşacaktım. Açık söylüyorum, sizi karşımda bir çeşit suç ortağı olarak görünce adeta memnun oldum. Neyse, dayak o kadar mühim değildir diyordum. Çünkü 30-40 sopadan sonra insan çok kere bir şey hissetmiyor. Tabuta girmek, susuzluk, uykusuzluk, hepsi geçiyor. İstesek de istemesek de geçiyor. Ne kadar korkunç olurlarsa olsunlar, bunları çekerken şu nokta daima aklımızda. Bunlar benim iradem dışında olan işler. Önüne geçmek için ne yapabilirim? Yalvarmak mı? Asla. Ne faydası var ki? Dilimiz ayrı, dünyamız ayrı. Kuzunun kurda yalvarması gibi bir şey olur. Çünkü bana işkence edenler de birkaç ruh hastası bir yana, bunu sadece zulüm olsun diye zevk almak için yapmıyorlar. Vazife diye başlamışlar. Ruhunu ekmek parasına satan her insan gibi yavaş yavaş alışmışlar, birer makine haline gelmişler. Bizi onlardan asıl iğrendiren, daha ziyade insanın böyle bir makine haline gelmesi. Evet, ben olarak ve o olarak kaldıkça, aradaki mesafe muhafaza edildikçe, işkence ve dayak o kadar mühim değil. Fakat bu mesafeyi ortadan kaldırıveren bir şey. İnsanı katilinin kolları arasına atan bir dikkatsizlik. İşte beni bu 20 günlük cehennemin sonunda hala zangır zangır titreten bu. Nasıl oldu? Nasıl yaptım? Bilmem anlatabilecek miyim? Ama bir mahkumun celladına, bir koyunun kasabına gülümsemesi gibi bir şey. Düşündükçe tüyleri diken diken eden bir zavallılık. Bakın nasıl oldu. Sizinle muvacehe edildiğimden 10 gün kadar sonraydı. Muvacehe, yüz yüze gelme, yüzleşme. Bir haftadan beri mini mini bir hücreye atılmıştım. Ara sıra oradan alıp ifadeye götürüyorlardı. Ama en şiddetli işkenceler asla bana yapılmamıştı. Ben şöyle arada bir yoklananlardandım. Günde bir, en çok 2 defa 5-10 sopa. Sonra o tepesinde 1000 mumluk ampul yanan ve insanın beynini cıvık bir çamur yığını haline getiren hücre. Eminim ki koridorda tepedeki kırık cam mekandan dökülen karın altında kuru bir bank üzerinde 2 haftadır büzülüp oturan 60'lık sendikacı benden çok daha fazla azap çekiyordu. Sadece orada pineklemekle. Evet, hücreye konduğumun haftası yahut 10. günüydü. Kısa boylu, tezgahtar kılıklı bir herif, bir sivil komiser beni gelip aldı. Önce 1 santim kadar uzamış olan sakalımı tıraş ettirdi, üstümü başımı düzeltmemi söyledi. Koridora çıktığım zaman günün ışığı gözlerimi alıyordu. Birlikte yürüdük. Kapısı meşin kaplı bir odanın önüne gelince orada duran başka bir memurun kulağına bir şeyler söyledi. Beni ona teslim edip içeri girdi. Pek az sonra çıkarak, "Buyurun," dedi. İçerisi oldukça iyi döşenmiş bir büroydu. Büyük, kristal bir masanın arkasında sarı bağ gözlüklü, tombulca yüzlü, dolgun dudaklı biri oturuyordu. Ben girince ayağa kalkarak birkaç adım yaklaştı, elini uzattı ve "Geçmiş olsun beyefendi," dedi. Yüzünde tatlı bir gülümseme vardı. Şimdiye kadar ifademizi alan heyetlerin hiçbirinde kendisini görmemiştim. Beni getiren ve kapıda bekleyen memurların hallerinden, bilhassa bu meselenin tahkiki için Ankara'dan gelmiş yüksekçe bir memur, bir şef olduğu anlaşılıyordu. Bana uzattığı eline bir an şaşkın şaşkın baktım. Kalın parmaklı, bembeyaz bir eldi ve hala bana doğru uzanmış duruyordu. Ben de elimi uzattım ve avcumun içinde ılık bir et yığınının yapışkanlığını hissettim. "Buyurunuz, şöyle oturunuz," diyerek kristal masanın yanındaki maroken koltuğu gösterdi. Kendisi de yerine gitmeyerek karşıdaki koltuğa yerleşti. "Size burada layık olmadığınız şekilde muamele edildiğini öğrenince çok üzüldüm," diye söze başladı. "Siz münevver, tahsil, terbiye görmüş kıymetli bir gençsiniz. Memleket daha sizden çok hizmetler bekliyor. Başınıza gelen bu işin bir ehemmiyeti yoktur. Bizim ve sizin müşterek gayretimizle her şey düzelir." Ben ne diyeceğimi, nasıl bir tavır alacağımı şaşırmıştım. Bu yakın alaka, bu alışmadığım nezaket karşısında her zamanki kapalı ve soğuk halimi muhafaza etmeli miydim, yoksa onun bu kibarlığına karşı ben de bir parça yumuşak mı davranmalıydım? Acaba bu zarif muamele içten gelen bir nedametin ifadesi mi, yoksa sinsi bir tuzak mıydı? O benim daha fazla düşünmeme meydan vermeden devam etti. "Memurlarımız hakkında müsbet kanaatiniz olmadığını tahmin ediyorum. Hakkınız var ama insaflı düşünürseniz onlar da mazurdurlar. Tahsilleri, yetişme tarzları nedir ki? Bugün devletin verdiği maaşla daha iyilerini bulmaya da imkan yok. Bendeniz Viyana'da bulundum. Zabıta teşkilatını tetkik ettim. Lise mezunu olmayan polis yok. Biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Fakat daha seneler ister. İnşallah bizde de şahsa göre muamele etmeyi bilen memurlar yetişecek." Bunları söylerken yüzümü, dizlerimin üstünde duran ellerimin hareketlerini tetkik ediyordu. Gözlüklerinin arkasında fırıl fırıl dönen gözleri hep gülümsüyor gibiydi. Birdenbire ayağa kalktı. "Sizi şu ayak takımı herifler, amele makulesi serserilerle müsavi tutmanın doğru olmadığını kendilerine söyledim. Ben sizi burada bir mevkuf değil, yardımını istediğimiz bir arkadaş telakki ediyorum. Bazı hususlarda malumatınıza müracaata zaruret hasıl olduğu için sizi buraya çağırdık ve birkaç gün alıkoyduk. Bu vatan hainlerinin arasına herhalde merak saikasıyla sokulmuş olacaksınız. Muhakkak ki bize bazı faydalı bilgiler verebilirsiniz." Ondan sonra geldiğim günden beri sorup durdukları, hiçbirinden haberim olmayan ve ancak polisin hasta muhayyilesinden doğduğu ilk bakışta anlaşılan o bir sürü saçma sualleri tekrarladı. Ben karşımdakinin nazik tavrına uydurmaya çalıştığım yumuşak bir sesle, "Beyefendi," dedim, "mahiyetinizdekilerin az nazik metotları nasıl bir netice vermediyse, sizin bu çok nazik sorgu şekliniz de faydasız kalacak. Çünkü sorduklarınıza evvelce verdiğim cevaplardan başka bir şey bilmiyorum. Gizli kapaklı hiçbir işle alakam yoktur. Münasebette bulunduğumu söylediğiniz kimseleri de uzaktan bile tanımam." Bunun üzerine aramızda 15 günden beri ötekilerle devam eden karşılıklı didişmenin bir başka türlüsü başladı. O, ani suallerle zihnimi dağıtmaya, beni kendi sözlerimde bulmaya çalıştığı tezatlarla bağlamaya, muhakkak her ne pahasına olursa olsun bana bir şeyler itiraf ettirmeye, bir takım insanlar hakkında itham edici bir şeyler söyletmeye uğraştı. Ben sahiden bir şey bilmediğim, söyleyecek bir şeyim olmadığı için kısa cevaplar veriyordum. O, yüzünden eksilmeyen tebessümle yanıma sokuluyor, üzerime doğru eğilerek beni ikna etmek istiyor, bir şey elde edemeyince kızmıştan ziyade canı sıkılmış, benim hesabıma üzülmüş bir tavırla yerine gidip oturuyor, gözlerini kapayıp biraz düşünüyor ve tekrar bambaşka bir taraftan aynı çıkmaz oyuna başlıyordu. İçimde gitgide artan bir sıkıntı bana neredeyse o sopalı ve küfürlü isticvapları arattıracaktı. İsticvap, sorgulama. Fakat bir taraftan da düşünüyor, bana bu kadar nazik muamele eden adamı kızdırmaktan bir şey çıkmayacağını, iyi idare edersem onu sahiden doğru söylediğime inandırabileceğimi, bir parçacık da olsa lehime görünen kanaatlerini ters tavırlarımla sarsmakta bir fayda bulunmadığını kendime tekrarlıyordum. Sesime samimi bir eda, yüzüme ona istediği gibi cevaplar verememekten adeta müteessir olduğumu gösteren bir ifade vermeye çalışıyor. Aramızda beliren yakınlık havasını bulandırmamak için dost gözlerle onun hareketlerini takip ediyor ve suallerinin dışında kalan umumi mahiyetteki bazı sözlerini başımla tasdik ediyordum. Fakat onun bana söyletmeye çalıştığı şeylerden hiçbirine istediği cevabı vermiş değildim. Bir aralık yorulmuş gibi koltuğa çöktü. İlk defa gülümsemeden ciddi ve araştırıcı gözlerle beni süzdü. Sonra cebinden sigara paketini çıkararak uzattı. "Buyurun." Bir an duraladım. Sigara tiryakisi değildim. Ara sıra içtiğim olurdu ama şimdi yarı aç mideyle ve bu şartlar içinde sigaranın manzarası bile içimi bulandırdı. İstemem diyecektim. Fakat karşımdakinin dimdik bana çevrilen bakışlarını fark edince elimi uzattım. Yüzümde "aman aramızı bozmayalım, güzel hatırınız için alayım" demek isteyen bir ifadeyle ve bu uzun konuşmada ilk defa ben de gülümsemeye gayret ederek bir tane aldım, dudaklarımın arasına yerleştirdim. O hemen yerinden fırladı, yeleğinin cebinden kibritini çıkardı. O zaman ben büsbütün sırıtarak yüzüne baktım. Rifat o anı tekrar yaşıyor gibi heyecanlanmıştı. Elleri titreyerek masanın üstündeki bardağı aldı, bir defada dikti. Sesini titreten, boğazını düğümleyen heyecanının biraz yatışmasını bekleyerek başını önüne eğdi. Fakat bunun bir faydası olmadığını, heyecanının büsbütün arttığını anlayınca birdenbire ayağa kalktı. Genç kızın dikkatle kendisine bakan gözlerinden kurtulmak için dükkanın aydınlığından bir an önce uzaklaşmak istiyordu. "Hadi çıkalım, yolda anlatırım," dedi. Masanın üstüne hesabı bıraktı. Sokakta da birkaç dakika konuşmadan yürüdüler. Sonra genç adam yanındakinin kolunu tutarak birbirini kovalayan kesik cümlelerle sözüne devam etti. "Evet, yüzümü yağlı, yapışkan bir şey gibi kaplayan bir gülümsemeyle onun gözlerinin içine baktım. Hayatımda hiçbir zaman bu sigara ve kibrite karşı yüzümü kaplayan sırıtmanın aşağılıklığını unutmayacağım. Hiçbir ayak, hiçbir hakaret, suratımdaki o yılışık gerilme kadar asla görmediğim halde bir ayna karşısındaymışım gibi şimdi bile gözlerimin önünde duran o sırıtma kadar beni kahretmemiştir. Düşünün, bir insanın celladına gülümsemesi, kendi yumuşaklığıyla onu yumuşatabileceğini sanması kadar gülünç, adi şey olur mu? Onun da gözlüklerinin arkasındaki gözlerinde memnun bir parıltı belirdi. Ben o anda bile bu memnunluğun içinde biraz da alay karışık olduğunu sezer gibi oldum ve şaşırdım. Ama kendimi toparlayacağım yerde belki de bu şaşkınlığın tesiriyle yüzümü, o tükürülesi yüzümü onun o sırada yaktığı ve bana doğru tuttuğu kibrite uzattım. Ben daha ne olduğunu fark etmeden kibrit elinden yere düştü ve yüzümde korkunç bir tokat çakladı. Sigara ağzımdan fırlamış, burnum kanamaya başlamıştı. Karşımdaki saatlerden beri tuttuğu hiddet ve kini hızlı nefesler halinde burnundan fışkırtarak arka arkaya suratıma tokatlar yapıştırıyor, dizlerimi, karnımı tekmeliyor ve hırsından boğuklaşan bir sesle hiç durmadan bağırıyordu. "Hayvan! Sahiden karşımda sigara içebileceğini mi sandın? Siz insan muamelesine layık mısınız ulan? Senin gibi köpeğin sigarasını da ben yakacaktım öyle mi? Vatan, millet haini. Sizleri bit ezer gibi ezmeli. Eşek seni. Kanepeye kurulmuş da bana sigarasını yaktırıyor. Edepsize bak. Defol." Kapıya dönüp bağırdı. "Gelin buraya." Hemen içeri giren iki memura beni gösterdi. "Götürün bu rezil herifi, her şeyi itiraf ettirinceye kadar nefes aldırmayın." Hakikaten bu defadan sonra iki gün nefes aldırmadılar. Fakat sonra ne oldu? Anlamadım. Galiba onlar da bıktılar. Yahut hakikaten bir şey bilmediğime kanaat getirdiler. Bana karşı alakaları birdenbire azaldı. Vücudumdaki çürükler geçince de bıraktılar. Genç kız birdenbire durdu. Önüne bakarak, "Bizim eve geldik. Siz daha gideceksiniz galiba," dedi. Rifat önünde bulundukları kapıyı gösterdi. "Burası mı?" "Hayır, şu sokağın içinde. Fakat siz zahmet etmeyin." Elini uzatarak ilave etti. "İkimizin de yalnız kalmaya ihtiyacımız var." Bir aşk masalı. Bir zamanlar bir kadın hükümdar tarafından idare edilen bir memleket varmış. Halk burada melikesinden son derece memnunmuş. Çünkü bu genç ve çok güzel kadının yurdunun insanlarını bahtiyar etmekten başka bir düşüncesi yokmuş. Sarayında kapanıp oturacağı ve kendine eş olmak isteyecek yakışıklı şehzadeler bekleyeceği yerde kış demez, yaz demez, memleketin dört bucağını dolaşır, yüzünde keder, halinde durgunluk gördüğü her vatandaşın gamına ortak, derdine derman olurmuş. Çalışamayacak halde oldukları için zarurete düşenlere hazinesi, dermansız illetlere tutulanlara yüreği her zaman açıkmış. Yurdun her yanına dağılmış olan memurların başlıca vazifesi, bulundukları yerde hayatından hoşnut olmayan kimse bırakmamakmış. Buna kendi güçleri yetmezse, hiç vakit geçirmeden Melike'ye bildirirler, o da her işini bırakıp oraya yetişirmiş. Bunun için o memlekette yüzü gülmeyen insan yokmuş. Ama günün birinde Melike'nin sarayının tam karşısında genç bir derviş peyda olmuş. Sabahtan akşama kadar orada hiç ağzını açmadan bekler, ortalık kararınca çekilip gidermiş. Kumral, hafif dalgalı bir sakalın çevrelediği soluk yüzünde öyle dokunaklı bir ifade, derin kara gözlerinde öyle içe işleyen bir hal varmış ki, yoldan geçenler onun önüne bakır, hatta gümüş paralar atmaktan çekinirler, yere sessizce birer altın bırakıp giderlermiş. Her zamanki seyahatlerinden birinden dönen Melike, sarayın önünde bu garip dervişi görünce yüzüne şöyle bir bakmış, gözleri onun gözlerine ilişmiş, sarayına girerken baş mabeyincisine, "Bu adamın bir derdi var, sorun bakalım nedir?" demiş. Baş mabeyinci hemen dervişin yanına sokulmuş, o memlekette insanları bir sözle bile incitmeye izin olmadığı için tatlı bir sesle, "Derviş, duruşun, bakışın gamlı, içinde sakladığın bir kederin mi var?" diye sormuş. Derviş gözlerini yere çevirmiş. "Hayır," diye mırıldanmış. "Peki öyleyse neden yüzün gülmüyor, neden burada bütün gün durup bekliyorsun? Bilirsin ki melikemiz yurdunda dertli insan bulundukça kendi de dertlenir, içi rahat etmez. İstediğin neyse söyle, çaresini ararız." "Hiçbir derdim, hiçbir isteğim yoktur. Melikemiz üzülmesin," demiş. Baş mabeyince saraya dönüp bunları hanımına anlatmış. Sonra, "Bilmem ama efendimiz," demiş. Sesi hafif ve gamlı, gülümsemesi acıydı. Melike, "Olmaz," demiş. "Onun bir derdi olduğu her halinden belli. Ne kadar acı güldüğünü ben sarayımın pencerelerinden gördüm. Belki derdinin büyüklüğü onun nutkunu tutuyor. Ama ben hiçbir vatandaşımın rahatsız edildiğini istemem. Bırakın durduğu yerde dursun. Yalnız bu akşam arkasından gidin bakın. Unulmaz illetlere tutulmuş bir hastası mı var, para yetiştiremediği bir sevgilisi mi?" Derviş o akşam da önüne bir yığın halinde biriken altınları toplayıp, alacakaranlığa gömülen sokaklara dalmış, yürümüş, yürümüş, şehrin kenar semtlerine gelince altınları avuç avuç torbasından çıkararak buralarda oturan ve halleri vakitleri başka hemşerilerinden biraz daha düşük olan kimselere dağıtmış, sonra şehrin kenarındaki küçük taş bir kulübeye girerek çorbasını pişirmiş, sırtını duvara verip kalmış. kulübenin penceresinde gün ağarıncaya kadar onu gözetleyen baş mabeyinci, uyuyor mu yoksa uyumayıp düşünüyor mu anlayamamış. Melike bunları duyunca büsbütün kederlenmiş. Memleketimde dertli bir insan var da ben ona derman olamıyorum düşüncesi içini bir kurt gibi kemirmeye başlamış. Kimseyi zorlamak, kimsenin yaptığına ettiğine karışıp tedirgin etmek şanından olmadığı için dervişin sarayın karşısında durmasına ses çıkarmamış. Ama onun günden güne sararıp solduğunu, gözlerinin daha derine kaçtığını gördükçe kendisi de eriyip süzülmüş. Kendisi de artık sarayının penceresinden ayrılmaz, tül perdelerin ardında bütün gün dervişi seyreder. Onun içini kemiren dert nedir acaba? Diye kendini yermiş. Bir gün yine böyle perdelerin arkasından bakarken, dervişin siyah, derin gözleri pencereye çevrilmiş. Bu gözlerdeki bitip tükenmez hasreti fark eden Melike, dervişin içini yakan derdi sezer gibi olmuş. Yerinden fırlayıp baş mabeyincisini çağırtarak, ''Bu dervişi sarayıma getirin, derdini kendim soracağım.'' demiş. Derviş, Melike'nin huzuruna çıkınca büsbütün sararmış. Gözlerini yerden kaldıramamış. Derdi sorulunca duyulur duyulmaz bir sesle, ''Hiçbir derdim, hiçbir dileğim yoktur.'' deyip susmuş. Ama Melike bu kısa cevapla yetinmemiş. Yumuşak, tatlı, adeta yalvarır gibi, ''Nasıl olur derviş?'' demiş. İnsanın içini bir dert kemirmeyince, yüzü böyle solar, gözleri böyle dalar mı? Belki gönlündeki dilek sana pek büyük, pek erişilmez göründüğü için söylemekten kaçınıyorsun. Ama bilirsin ki, benim yurdumdaki insanları bahtiyar görmekten başka hiçbir arzum yoktur. Hadi, çekinmeden ne istediğini söyle. Dilediğin, fakat elde edilmez sandığın şey, uçsuz bucaksız bir zenginlik midir? Her gün önüne yığılan altınları, arzularına göre çok küçük bulduğun için mi azımsayıp dağıtıyorsun? Eğer böyleyse söyle, sana bitip tükenmez hazinelerimin yarısını, hayır, hepsini vereyim. Derviş başını kaldırmadan sallayıp cevap vermiş. Hayır Melikem, hayır. Benim böyle bir derdim, böyle bir dileğim yoktur. Melike soluk yüzünde dolaşıp koyu kahverengi gözlerinde biriken bir kederle tekrar sormuş. Yoksa bir kadının idare ettiği bir memlekette yaşamak sana ağır geliyor da kendin mi bir devletin başına geçmek istiyorsun? Eğer böyleyse başına geçtiğin devleti benim kadar, belki benden daha fazla şefkatle, dirayetle idare edeceğini biliyorum. Söyle, memalikimin yarısı, hayır, hepsi senin olsun. Memalik, ülke. Derviş başını kaldırmış ama gözleri hep yerde cevap vermiş. Hayır Melikem, hayır, benim böyle bir derdim, böyle bir dileğim de yoktur. Melike al dudakları solup titreyerek yerinden kalkmış, bir adım yürümüş. Peki, nedir istediğin derviş? Demiş. Gençsin, güzelsin, gözlerinde doymamış bir hasretin ateşli bulutları dolaşıyor. Kendine layık gördüğün bir eş mi bulamadın? Memleketin en güzel kızları benim sarayımdadır. Söyle, bütün cariyelerimi karşına dizeyim. En sevimlisini, hayır, hepsini al. Bunun üzerine derviş gözlerini kaldırıp sonsuz bir hüzün içinde Melike'ye bakmış, bakmış, sonra sesi titreyerek ''Hayır Melikem, hayır'' diyebilmiş ama sesi boğazında düğümlenip kalmış. O zaman Melike dervişin yüzüne uzun uzun bakmış. Baktıkça soluk yanakları al al, renksiz dudakları nar gibi olmuş. Koyu kahverengi gözlerini bir ışık sarmış. Dervişin de yüzü kızardıkça kızarır, gözleri yandıkça yanarmış. Bu sefer genç kadın gözlerini yere çevirmiş, hafif, titrek bir sesle, ''Anladım derviş'' demiş. İçini yakan derdi, yüreğini saran hasreti anladım. Ne istediğini biliyorum. Söyle, o da senin olacak. Derviş bunu duyunca yeniden sapsarı kesilmiş. Sonra yine kıpkırmızı olmuş. Birkaç kere bir şey söylemek ister gibi dudakları titremiş. En sonunda ta yüreğinin içinden derin, uzun bir ah çekerek olduğu yere düşmüş kalmış. Etraftan koşan mavi inciler eğilip bakınca onun ölmüş olduğunu görmüşler. Dervişin yüzünde dille tarifi imkansız, baktıkça gün ışığı gibi insanın yüzüne vuran bir saadet varmış. Baş mavi inci esefle başını sallayıp, "Ne talihsiz adam!" demiş. Tam muradına ereceği anda öldü. Gözlerini dervişin yüzünden ayırmayan Melike, "Sus!" demiş. Ondan daha talihli insan var mı? Asıl bahtiyar, bir ömür boyunca hasretini çektiği şeye kavuşan değil, ona erişeceğini anladığı anda, saadetinin en yüksek noktasında bir ah diyerek düşüp ölebilendir. 1946. Devlerin ölümü. Çok, çok eski zamanlarda, bundan yüz milyonlarca yıl evvel, dünyamız henüz bilginlerin ikinci devir adını verdikleri çağlardayken, yeryüzünde bir takım kocaman, korkunç devler yaşamaktaydı. Bugün bildiğimiz hayvanların çoğu o zamanlar daha ortada yoktu. Canlı yaratık olarak denizlerdeki balıklar, birçok kuşlar, pek küçük bazı memeli hayvanlar ve kurbağalar vardı. Bir de bu söylediğimiz devler. Bunlar da çeşit çeşitti. Boyları 8-10 metreden tut da 25 metreye kadar olurdu. Kimisinin kalın, pul pul, sırtı dikenli derileri, küçük bir oda büyüklüğünde başları, bir adam boyu dişleri ve boynuzları, kimisinin 4-5 metre uzunluğunda bir boynun ucunda küçücük başları vardı. Hemen hepsinin kuyrukları uzun, pençeleri tırnaklıydı. Sürüngen hayvanlar soyundan olan ve damarlarında sıcak kan dolaşmayan bu devler, loş ormanlarda, sulak, bataklık yerlerde yaşarlar, ot, et, ne bulurlarsa yerlerdi. Tembel oldukları için çok kere karınlarını ormanlarda, sularda, su kenarlarında ölüp kalmış hayvanların leşleriyle doyururlardı. O zamanlar çoğu ağaçlarda yaşayan memelileri yakalayabilmek için arka ayaklarının üzerinde doğrulurlar, uzun boyunlarını dalların arasına uzatırlardı. Onlara kaygısız ve rahat yaşamak imkanını veren ne cesaretleri ne de zekalarıydı. Sadece dev yaratılışlarına dayanarak etraflarını kasıp kavuruyorlardı. Bir yerde göründükleri zaman bütün canlılar oradan kaçışır, balıklar suyun derinlerine, kuşlar göğün maviliklerine, öteki hayvanlar ağaç kovuklarına, inlere dalarlardı. İlk bakışta yeryüzünün bu tembel fakat doymak bilmez, bu aptal fakat kuvvetli, bu korkak fakat zalim devlerden kurtulacağı akla bile gelmezdi. Sular onların, karalar onlarındı. İleride zeka ve bilgisiyle bütün varlıklara hükmünü yürütecek olan insan, henüz yapraklar arasında ürkek ürkek dolaşan ve yere çekine çekine inen avuç içi kadar bir memelinin cevherinde saklıydı. Rakipsiz ve kaygısız sahip oldukları bu dünya üzerinde, battal vücutlarıyla ağır ağır dolaşan, ara sıra bir leşi paylaşmak yüzünden birbirleriyle boğuşan, 20 tonluk gövdelerini doyurup beslemekten gayri dertleri olmayan bu mahlukların ne günlerinden ne geleceklerinden korkuları vardı. Dünya onları beslemek, onların rahat ömür sürmelerini sağlamak için kurulmuştu. Ama yeryüzünde hiçbir şey, ne kadar uzun ömürlü olursa olsun, sonsuz değildir. Milyonlarca sene ortalığı kasıp kavuran, uçsuz bucaksız dünyaya kayıtsız hükmeden devlerin de sonu göründü. Tabiat ve hayat şartları önüne geçilmez sebeplerle değişmeye başladı. Bu birdenbire olmadı. Belli belirsiz kendini gösteren bir kuraklık, yine insan aklının zor kavrayacağı kadar uzun yıllarda, bu devlerin rahat, yumuşak yurtları olan bataklıkları, sulak yerleri kuruttu. Bol yapraklı loş ormanlar seyrekleşti. Yeni şartlara uymasını bilen, yaratılışları buna müsait olan mahluklar, Yeni yeni gelişmelerle çeşitlenirler, ürerlerken bu canavarlar dev vücutlarının aradığı bol rutubeti bulamayarak birer birer kırıldılar. Kuru çöllerde bir yudum yaşlığa kavuşmak için dolaştılar, koştular, süründüler, ellerine geçirebildikleri hayvanların sıcak kırmızı kanlarını kendi aralarında boğazlaşıp birbirlerinin damarlarındaki renksiz, soğuk, koyu ıslaklığı içtiler. Zayıflıklarını hissettikçe eski saltanatlarının yıkılmaya, ömürlerinin sona ermeye yüz tuttuğunu anladıkça vahşilikleri arttı. Kendi yumurtalarını, kendi yavrularını bile parçalayıp yediler. Kokmuş, çamurlaşmış su birikintilerinin başında birbirleriyle boğuşup yüzlercesi birden öldüler. Ama hayat durmadan akışına devam etti. Yeryüzünden izleri bile silinen devlerin bir zamanlar hüküm yürüttükleri yerlerde yeni canlılar türedi, o mini mini memeliler gelişti, hele onların vücutlarındaki küçücük, yumuşacık bir parça, beyin dedikleri beyaz bir yığın gitgide kudretini artırdı. O devlerle kıyaslanınca bir solucan kadar küçük kalan bir mahluk, dünyaya pençeleri, dişleriyle değil, kafasıyla hakim oldu. Bulanık hatıraları, çeşitli mahlukların on binlerce nesillik değişmelere rağmen bilinmeyen yollardan bize kadar ulaşan bu devlerin varlıklarını bile o meydana çıkardı. Uçsuz bucaksız bir araştırma, bilme isteğiyle her yerleri kurcalayıp eşelerken, o devlerin nasılsa çürüyüp yok olmamış kalıntılarını buldu. Hayalinde onların şekillerini canlandırdı. Onlara çeşit çeşit isimler taktı. Şuradan buradan topladığı kemikleri oyuncak gibi bir araya getirdi ve seyretti. İşte böylece bir zamanlar kudretlerine son yokmuş gibi görünen, yeryüzünden silinip gidecekleri akla bile gelmeyen bu devlerin, şimdi sadece bataklıklarda tek tük kemikleri, müzelerde iskeletleri ve masallarda korkunç fakat zararsız hatıraları kaldı. Çünkü hayatın durdurulmaz akışı bunu böyle istiyordu. 1946. Koyun Masalı. Bir zamanlar iri ağaçlı, uçsuz bucaksız bir ormanın kenarındaki çayırlıkta, başında çobanı ve köpekleriyle bir koyun sürüsü yaşıyordu. Çayırın otu her zaman bol ve taze, kenardan akan derenin suyu bol ve temizdi. Yazın gölgesine yatacak birkaç gür yapraklı ağaç, kışın soğuktan kaçıp barınacak kuytu bir mağara, sürünün rahatını tamamlıyordu. Ama koyunların keyfi yolunda değildi. Çobandan şikayetleri vardı. Sakalına kır düşmeye başlayan bu adam, sabahtan akşama kadar bayırda uzanıp uyuklar, arada bir kavalını üfler, köpeklere bağırır, yine uykusuna dalardı. Koyunların sütünü sağıp içebildiğini içer, içemediğini satar, canı istedikçe bir kuzu kesip kebap eder yahut bir koyun boğazlayıp kışa kavurma hazırlar, 2-3 haftada bir gelen celebe en yağlı koyunları, kuzuları satar, sonra yine yatıp uykusuna bakardı. Hepsi bir tarafa, bu celebin eline düşenlerin eninde sonunda kasaba varacaklarını bilen koyunlar, kanlı gözlü herif her göründükte korkudan titreşirler, birbirlerine sokuluşurlar, karşı koymayı akıl edemezlerdi. Ne yapsınlar? Bu dünyanın düzeni böyleydi. Ama koyunların arasında bu işe bir türlü aklı ermeyenler, günün birinde bıçak altına yatmak korkusuyla yaşamaktansa, bu işi bir kökünden halletmek isteyenler türemişti. Günden güne de bunların sayısı çoğalıyordu. Mesela bütün sürü kendi halinde otlar görünürken, aralarından gözü kızmış bir koç fırlıyor, çobanın kaba etine bir boynuz yapıştırıyordu. Çoban onun peşini kovalayıp köpeklerin yardımıyla yakalasa, bir ağaca sımsıkı bağlayıp ilk gelen celebe bu hayvanı teslim etse bile bu hal öbürlerini yıldırmaya yetmiyor, sonu kasaba gitmek olduktan sonra bugün de bir, yarın da bir deyip boynuz savuran koyunların sayısı günden güne artıyordu. Koyun deyip geçmeyelim, onların içinde de ne koçlar ne yiğitler vardır. Dünya kuruldu kurulalı, bütün koyunlar çobanla, köpekle yaşamadılar ya, onlar da bir zamanlar Kasaptan, celepten, çobandan, köpekten habersiz yiyeceklerini kendileri arayıp bulurlar, düşmanlarını kendi sert boynuzlarıyla yıldırıp kaçırırlardı. Ama onların yağlı etlerine göz dikenler, sütünden yağ ile peynir, derisinden kürkle çarık yapanlar, her şeyden önce koyunları, çobansız kalırlarsa, kurdun kuşun şikarı olacaklarına, kendi başlarına açlıktan öleceklerine inandırdılar. Şiker, av. Bu böyle sürüp gittikçe koyunlar da kendilerine inanamaz, kuvvetlerine güvenemez oldular. Sandılar ki çobanın onları canavardan koruması, önlerine bir tutam ot atması yumuşak etleri için değil, kara gözleri içindir. Ama dediğimiz gibi yavaş yavaş koyunların aklı başına gelmeye başladı. Çobanlar da günden güne kötüleşmişlerdi. Hele bu sonuncusu iyice dalgacıydı. Keyfinden, rahatından başka bir şey düşünmez, sürüye canavarlar saldırınca eski çobanlar gibi sopasını kapıp köpekleri peşine katarak onlara karşı koyacağı yerde birkaç koyun kuzu atıp başından savmaya bakardı. Günün birinde bitişik ormandaki yabani hayvanlar, canavarlar birbirine girdiler. Çünkü o sene kış sert olmuş, kurtlar, ayılar yiyecek bulamayınca azmışlardı. Onların ulumaları, kükremeleri sürünün bulunduğu çayıra kadar gelince koyunlarla beraber çoban da tir tir titriyordu. Bu aralık ormandaki kavgadan yaralanıp kaçan yahut açlıktan pek zebun düştükleri için kavgaya katılamayan birkaç sıska kurt ormanın kenarına sığınmışlardı. Korkudan şaşırmış koyunları görünce İşte dişimize göre düşman diyerek ileriye atıldılar. Ama canavarların kıpkırmızı açılan ağızlarıyla iri dişlerini görünce koyunlar işin şakaya gelmeyeceğini anladılar. Köpekler de koyunlar elden gidince kendilerinin aç kalacaklarını düşünüp gayrete geldiler. Hep beraber bu sıska kurtlara saldırdılar. Koçlar başlarını öne eğip İri boynuzlarıyla canavarların üstüne yürürlerken köpekler de bir hayli havlayıp gürültü ettiler. Zaten dermansızlıktan dört ayakları üzerinde zor duran aç kurtların birkaçı girsin geriye ormana kaçtı. Öbürleri cansız yere serildi. Bu sırada saklandığı yerden çıkan çoban sopasını savura savura tekrar sürünün başına geçmek isteyince koyunlar akıllarını başlarına topladılar. Kasabı Celebi hatırladılar. Köpekler de onun sopasından kurtulmanın ve koyunlarla baş başa kalmanın sırası geldiğine hükmettiler. Hep birlikte çobanın üstüne yürüdüler. Ödlek çoban kaçıp canını zor kurtardı. Bir daha da ortada görünmedi. Bu kavgadan en karlı çıkan köpekler olmuştu. Hem çayırdaki kurt leşlerini hem de onlarla dövüşürken ölen 5-10 koyunu yiyip iyice doymuşlardı. Kuyruklarını keyifli keyifli sallayıp uzun kırmızı dilleriyle yalanarak ortalıkta dolaşmaya ''Gördünüz ya, sizi kurtlardan da çobandan da kurtardık'' diye koyunlara caka satmaya başladılar. Aradan zaman geçtikçe daha da burunları büyüdü. Meğer köpekleri köpekleten çoban korkusuymuş. Çobansız kalınca ondan beter oldular. Havladıkça kendi seslerine hayran oluyorlar. Koyunları gayrete getiren, kurtları korkutup kaçıran bu sestir diye ulumalarını yükselttikçe yükseltiyorlardı. Üstelik içlerine bir de büyüklük kurdu düşmüştü. Yaralı, sakat birkaç canavarı havlayıp kaçırdıklarını sandıkları için kendilerinin öyle rastgele köpeklerden olmadıklarına inanıyorlar. Köpek ne demek? Bizim de aslımız kurt değil mi? Diye övünüyorlardı. Yavaş yavaş bu kuruntu hepsinin zihnini sardı. Koyunlara tepeden bakmaya başladılar. Onların bir kere tadını aldıkları, etlerini unutamadıkları için kenarda köşede yakaladıkları kuzuları parçalayıp yemeye, hatta biraz sürüden ayrılan iri koyunlara bile saldırmaya kalktılar.
Bizim gibi soyu ormanlara hükmetmiş kahramanların miskin miskin koyun bekçiliği etmesi ne demek
diye aralarında hayıflanıyorlar. Tekrar vahşi ormanlardaki saltanatlı günlere dönmek istiyorlardı. Kendi gözlerinde büyüdükçe koyunları daha da küçük görmeye başlamışlardı. Onlar sadece etleri yenecek, sütleri sağlayacak mahluklardı.
Biz havlayıp gayrete getirmesek, bu sersemler boynuzlarını bile kullanamazlardı, diyorlardı. Yanı başımızdaki kocaman ormanda bizim soyumuzdan kurtlar, hatta şu kırtıpil çakallar hüküm yürütür, ortalığı kasıp kavururken, bizim bu çayırda kuzu gibi yaşamamız ayıp, çok ayıp.
Köpeklerden kurtulmak, çobandan kurtulmak kadar kolay değildi. Bunların hem sayısı çok, hem dişleri keskindi. Üstelik bir niza çıksa fırsat bilip 3-5 koyunu paralayıveriyorlardı. Bunun için koyunlar işin sonu neye varacak diye telaş içinde bekleşiyorlar, çobanı kovdukları gibi bu köpekleri de def etmeyi bir türlü gözlerine kestiremiyorlardı. Ama köpekler en sonunda hem kendilerinin hem de koyunların başını nara yaktılar. Bir gün daha fazla sabredemeyip ormanı zapt etmeye karar verdiler. Bu işi kendi başlarına yapamayacaklarını bildikleri için koyunları da önlerine kattılar.
Siz boynuzlarınızla yol açar, karşınıza çıkanları tepelersiniz. Biz de etrafınızda bağırışır, size cesaret verir, düşmanları yıldırırız, dediler.
Bu seferin sonunun hayra varmayacağını ileri sürerek katılmak istemeyenleri,
"Alçak, korkak, miskin, hain, sen bizim gibi damarlarında asil kurt kanı taşıyan köpeklerle bir arada yaşamaya layık değilsin,"
diye parçaladılar ve iştahla yediler. Ama daha ormanın kenarındaki çalılıklarda dört taraftan üzerlerine saldıran kurtlar, ayılar, parslar, hatta sırtlanlar ve çakallar sürüyü kısa zamanda perişan ettiler. Köpeklerin havlaması ağaçların tepelerine varmadan boğuldu. Koyunların sıcak kanı yerdeki kuru yaprakların arasında çabucak kayboldu. Hasta yahut ihtiyar oldukları için bu sefere katılamayan 4-5 koyunla bir hayli körpe kuzu, çayırın kenarındaki mağarada birbirlerine sokulmuşlar, ormandan gelen acı sesleri, yürek paralayan melemeleri, ümitsiz havlamaları dinliyorlar, korkudan titreşiyorlardı. Sesler kesilince birbirlerinin yüzüne baktılar, ormanı zapt etmeye giden köpeklerle onların zorla sürükledikleri koyunların başına geleni anladılar. Aralarındaki iki ihtiyar koç ağır ağır mağaranın kapısına doğru yürüdüler, kendilerini beklemek üzere orada kalmış olan iki sakat köpeğe yaklaştıkları, henüz kuvvetini büsbütün kaybetmemiş olan boynuzlarını, şimdi karşılarında şaşkın şaşkın uluyan itlerin karınlarına geçirdikleri gibi ta ilerideki dereye kadar fırlattılar. Sonra mağaradaki kuzulara dönüp şöyle dediler. Bu dünyada çobansız da, köpeksiz de yaşanabilirmiş ama bunu anlamak için her defasında bu kadar kanlı kurbanlar verecek olursak pek çabuk neslimiz kurur. Bari siz gözünüzü açın da ileride başınıza yeniden itler, hele kendilerini kurt sanan palavracı itler musallat olursa sürüyü canavarlara paralatmadan onları def etmeye bakın. 1946. Sırça Köşk. Bir zamanlar boş gezmeyi iş yapmaktan çok seven üç arkadaş varmış. Bugünden yarına geçinmek, gittikleri yerlerin birinden yüz bulsalar, beşinden kovulmak canlarına tak demiş. Alın teriyle kazanıp gönül rahatlığıyla yemeği de gözlerine kestiremezlermiş. Çünkü elleri işe yatkın değilmiş. Bir gün uzun bir yolculuktan sonra yüksekçe bir tepede oturup aşağıdaki ovada yayılan büyük bir şehre garip garip bakarlar, acaba bu bilmediğimiz yerde nasıl karşılanacağız diye acı acı düşünürlerken, içlerinden birinin aklına yaman bir fikir gelmiş. Hemen yerinden fırlayıp, "Gelin benimle, beraber bu şehirde sırça köşk yapalım. Ömrümüzün sonuna kadar bolluk içinde rahat yaşarız," demiş. Ötekiler, "Bu sırça köşk de nedir?" diye sormuşlar. Beriki, "Durmayın, vakit kaybetmeyelim, yolda anlatırım," diye onları peşine takmış, bayırdan aşağı kuş gibi hızla inmeye başlamışlar. Elebaşı yolda 3-5 sözle arkadaşlarına şehre varınca nasıl davranacaklarını öğretmiş. İndikleri şehir o memleketin baş şehriymiş. Bu memlekette bütün millet çalışır, herkes elinden gelen işi yapar, kendi başına buyruk, beyler gibi yaşarmış. Tarlalarda, dükkanlarda insanlar arı gibi çalışır, kazanan kazanamayana destek olur, malına lüzumuna göre başkasıyla değişir, kavgasız, dövüşsüz, efendisiz, uşaksız ömrünün sonunu bulurmuş. Gündelik işlerini gördürmek, nizalarını yatıştırmak için aralarından seçtikleri adamlar, hemşerilerine hizmet etmekten başka şey düşünmez, zorbalığı akıllarından bile geçirmezlermiş. Bizim üç ahbap geldikleri sırada şehrin pazarıymış. Sokaklarda ekinler, yemişler, dokumalar, kumaşlar, demirler, kömürler küme küme durur, alıcıyla verici, aracısız iş görürmüş. Ahbaplar önceden aralarında söz birliği ettikleri üzere sokaklarda aylak aylak dolaşıp etraflarına bakarlar, başlarını sallayıp yanlarından geçenlere duyuracak şekilde "Allah Allah, amma da acayip memleket ha!" diye söylenirlermiş. Bir sokak gitmişler, öbür sokağa varmışlar, ondan çıkıp başkasına dalmışlar ama hep şaşkın şaşkın aynı sözleri tekrarlamışlar. Gitgide arkalarına bir sürü meraklı takılmış. Bu yabancılar memleketin nesini acayip buldular acaba diye aralarında soruşturmaya başlamış. Nihayet birisi dayanamayıp yabancılara sormuş. Neye şaşırıyorsunuz Allah aşkına? Ahbapların elebaşısı, yahu sizin memleketin sırça köşkü nerede diye öğrenmek istemiş. Ne sırça köşkü? Nasıl? Sizin sırça köşkünüz yok mu? O da neymiş? Elebaşı yanındaki dostlarına dönüp, aman ya Rabbi, daha sırça köşkün ne olduğunu bilmiyorlar. Böyle memlekette durulmaz. Hemen yolumuza gidelim demiş. Şehir halkını daha çok merak sarmış. Ahbapların peşini bırakmamışlar. 5-10 adım sonra önleyip tekrar sormuşlar. Canım neymiş şu sırça köşk? Anlatın bakalım. Pek lüzumlu bir şeyse belki biz de yaparız. Lüzumlu ne demek? Sırça köşkü olmayan şehir, sırça köşke bağlanmayan memleket olur mu? Hadi dostlar gidelim. Halk aralarında ayaküstü bir danışmışlar. Sonra yabancıların yanına sokulup, bizim başka şehirlerden ne diye noksanımız olsun? Madem ki bu kadar lazımmış, hadi hep beraber şu sırça köşkü yapıverelim demişler. Yabancıların elebaşısı, olmaz, olmaz. Sırça köşkü yapmak o kadar kolay değil. Masraf ister, malzeme ister, işçi ister. Bırakın bizi de sırça köşkü olan şehre gidelim demiş. Ama halk bırakmamış. Ne lazımsa verelim, kimselerin memleketinden aşağı kalmak istemeyiz diye direnmiş. Oturup hesabını yapmışlar, hemen işe başlamışlar. Üç ahbap sırça köşkün mimarlığını üstüne almış, halk aralarından işçi seçmiş, arabacı ayırmış, şehrin en büyük meydanına kum taşımaya, kömür getirmeye başlamış. Bir kısmı da bu işte çalışanlara yiyecek, içecek getirir, giyim eşyası tedarik edermiş. Nihayet camlar eritilmiş, sırça duvarlar yükselmiş. Bir kat tamam olunca üç ahbap içine yerleşmişler. Halka demişler ki, işte sırça köşk oldu demektir. Daha tamam değil, memleketinizin şanına layık büyüklükte değil ama o da olur. Şimdi bunu iyi muhafaza etmek lazım, büyütmek lazım. Adam ayırın, yiyeceği içeceği artırın, aranızdan seçtiğiniz adamları da dağıtın. Biz her işinize bakarız. Halk artık bir sırça köşkümüz var diye sevinmiş. Kendi yediğinden, giydiğinden kesip sırça köşkte oturanlarla onların hizmetine ayrılanlara vermeye başlamış. Az sonra sırça köşkten emir çıkmış. Bir kat daha çıkmak lazım. Burası hem bize hem hizmetimize bakanlara dar geliyor. Arabalar yeniden kum taşımış, sırça köşkün efendileriyle onlara hizmet edenlere, yapıda çalışanlara, davarlarla koyun, çuvallarla ekin, küfelerle yemiş getirmiş. İkinci kat tamam olunca üç ahbap oraya da halk arasından kendi işlerine yarayabilecek olanları seçip yerleştirmişler. Onlar da burada ekmek elden, su gölden yaşamanın tadını alınca sırça köşkün çok lüzumlu bir şey olduğuna inanmışlar, hemşerilerini de inandırmak için gayrette kusur etmemişler. Bu yolda sırça köşk yükseldikçe yükselmiş, kat üstüne kat binmiş. İçi oldukça dolmuş. Sırça köşke girmenin kolayını bulan oradan çıkmak istemez, bunun tersine dışarıda kalanlar yolunu bulup içeride bir yer kapmaya uğraşırmış. Ama sırça köşkte oturanlarla onlara hizmet edenleri beslemek de halkın belini pek bükmüş. Aralarında homurdananlar türemiş. Bir aralık, "Sırça köşk lazım, anladık. Ama bu kadar çok odaya, bu kadar hazır yiyeceğe ne lüzum var?" diye şöyle bir görünecek olmuşlar. Üç ahbabın elebaşısı onlara her odanın vazifesini iyice anlatmış. "İşte," demiş, "şu odada ben otururum. Sırça köşkün başında ben varım. Bensiz bu iş yürür mü? Ben olmasam sırça köşkünüz olur muydu? Şu odalarsa baş yardımcılarımızın. Ta gurbet ellerden gelip sizi sırça köşke kavuşturduk. Biz idare etmesek ne köşk kalır ne siz kalırsınız." Halk, "Pekala," demiş, "ama bir sürü aylakçının ne lüzumu var? Mesela şu odadaki ne iş görür?" "O mu? Ne diyorsunuz? Sırça köşke giren malların hesabına o bakar. Bu malları toplayanların başıdır. O olmasa hiçbiriniz verdiğinizin nereye gittiğini bilemezsiniz. Buna gönlünüz razı olur mu?"
Şu odadaki?"
"Sırça köşke zamanında mal göndermeyenleri, noksan mal gönderenleri, sırça köşkün kadrini bilmek istemeyip ona kast edenleri arar bulur. Öyle sütü bozukları başıboş bırakmak olur mu?"
"Peki ya şuradaki?"
"Sırça köşke girip çıkanların defterini tutar."
"Bunu da anladık. Ya bu odadaki?"
"Sırça köşkün odalarını süpürtür."
Halk ne sorduysa cevabını almış. Bütün odalarla bu odalarda aylak oturan insanların pek lüzumlu olduğuna inanmış. Çünkü bunların kimi sırça köşkün ışıkçı başısı, kimi döşekçi başısı, kimi onun yamağı, kimi yamağının yamağıymış.
Artık bir sırça köşk olduktan sonra onun hizmetine bakanlar, sonra bu hizmete bakanların hizmetine bakanlar elbette olacakmış. Ama sırça köşktekiler arttıkça halkta onları doyuracak takat kalmamış. O zaman sırça köşkün adamları gelip herkesin yiyeceğini, giyeceğini zorla almışlar. Ayak direyenleri götürüp sırça köşkün bodrumuna kapamışlar. Halk başına kendi sardırdığı bu beladan kurtulmaya kalkışamazmış. Çünkü sırça köşkün adamları gezdikleri, dolaştıkları yerde onun hiçbir kuvvetin yıkamayacağı kadar sağlam olduğunu söyler, saf kimseleri buna inandırır, inanmayanları ise bin bir zulüm, bin bir hileyle sustururlarmış. Sırça köşkün de gözü doymak bilmez, istedikçe istermiş. Baştakiler doğuştan tembel oldukları, sonradan yanaşanlar da çalışmayı çoktan unuttukları için kendilerini besleyenlere buna karşılık bir şeyler borçlu olduklarını akıllarına bile getirmezler, yalnız birbirlerinin hizmetine bakarlar, memleketin halkına bir köylünün inekleriyle köpeklerine baktığı kadar bile göz kulak olmazlarmış. Ama halkın gözü yıldığı için elindekini avucundakini vermiş. Artık bir gün verecek bir şey kalmamış. Çünkü sırça köşkten çıkan bir emirle herkes elindeki son koyunu da vermeye çağrılmış. Getirmişler, teslim etmişler, söve saya dağılmaya başlamışlar. Onların böyle homurdandığını, artık verecek bir şeyleri kalmadığı için korkacak bir şeyleri de olmadığını fark eden bizim ahbapların elebaşısı, sırça köşkün balkonuna çıkmış, sesini tatlılaştırıp onlara demiş ki,
"Ey millet, birçok şeyler verdiniz, büyük sıkıntılara katlandınız. Ama dostun düşmanın hayran olduğu bir sırça köşk elde ettiniz. Onun azameti, onun parlaklığı yanında 3-5 çuval ekin, 4-5 de var nedir ki? Biz sizin şanınız, şerefiniz için çalışıyoruz. Sizin iyiliğinizden başka bir şey düşünmüyoruz. Bakın, bugün getirip bıraktığınız koyunların bile hepsini yemedik. Boğazımızdan kestik, bir kısmını size geri vereceğiz. Bütün koyunların kelleleri halka dağıtılsın."
Sırça köşkten çıkan birçok hizmetkar, biraz önce oraya canlı olarak giren, şimdi kesilip, yüzülüp, kebap edilmeye başlanan koyunların kafalarını halka dağıtmışlar. Kelleyi alanlar dağılmak üzereyken, içlerinden biri elindeki başa bakarak hayretle bağırmış.
İyi ama bu başın beynini almışlar.
Elebaşı balkondan seslenmiş.
Öyle. Fakat siz beyni ne yapacaksınız? Pişirmesini bilmez, ziyan edersiniz.
Başka biri,
peki ya bu başların dili de yok,
diye haykırmış. Elebaşı aşağıya doğru eğilmiş.
Canım, dilin size lüzumu yok. Yemesini beceremezsiniz.
Bir üçüncüsü,
yahu bu kellelerin gözlerini de çıkarmışlar.
Elebaşı ona da cevap vermiş.
Siz o gözün de nasıl kullanılacağını bilemezsiniz. Vazgeçin ondan da.
Bunun üzerine halk beyinsiz, dilsiz, gözsüz kelleleriyle dağılmak üzereyken aralarında canından bezmiş biri,
böyle başında bana lüzumu yok diyerek boynuzundan tuttuğu kelleyi fırlatıvermiş.
İşte o zaman herkesin şaştığı bir şey olmuş. Hızla gidip sırça köşke çarpan kelle orada şangır diye koskocaman bir gedik açmış. Halk her şeyden sağlam, hiçbir zaman yıkılmaz, kırılmaz bildiği o koskoca sırça köşkün bu kadar çürük olduğunu görünce elindeki kelleleri birbiri arkasına ona fırlatmaya başlamış. Göz açıp kapayıncaya kadar tuzla buz olan sırça köşk çökmüş, yıkılmış, içindekilerin çoğu cam kırıklarının altında ezilmiş, kapıya yakın yerlerdeki 5-10 kişi zor kurtulmuş.
Halk sırça köşkün enkazını çabuk temizlemiş.
Dünyada onsuz da yaşanabileceğini anlayarak eski hayatına dönmüş. İşini yine arasından seçtiği adamlara gördürmüş ama sırça köşkün kötü hatırasını uzun zaman zihninden çıkaramamış. İhtiyarlar çocuklarına ondan bahsederlerken şu nasihatı vermeyi unutmazlarmış.
Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde nasılsa böyle bir sırça köşk kurulursa, onun yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter.
1945